Ayrım 21. Zaman adlı dergisinde yayımlanmıştır. Zaman hem pozitif hem negatif olan tek kavramdır. Hem derttir hem dermandır. Zaman her şeyin ilacıdır. Zamanla hafifler acılar. Zamanla geçer. Zamanla unutursun. Hele biraz zaman geçsin. Bana biraz zaman ver. Zaman acımasızdır. Zaman seni beklemez. Zaman her şeyi yıpratır. Zaman bitirir. Zaman asla geri alınamayandır. Zaman bir anda yok olandır. Ve öyle acıdır ki pişmanlığı. Geçip gitti mi ne yapsan çare değil. Bir de görecelidir ya hesapta. Sana göre başka, bana göre başka süratle geçer. Şimdilerde eskiye göre biraz daha hızlanmış olduğu da söyleniyor. Dünya bir sona doğru yaklaştıkça zamanın akışı da sürat kazanmış diyorlar. Hani suyla doldurulmuş bir küvetin deliğini açıp boşalttığında su azaldıkça akışı hızlanır ya, onun gibi. Dünyamız ısınıyor, sularımız azalıyor, buzullar eriyor. Kimi yer çöl olacak, kimi yeri sel alacak. Ama daha şu kadar zamanımız var. Biz belki de görmeyiz bile. Sanıyorduk. Ama galiba göreceğiz bu gidişle. Baksanıza, sona doğru yaklaştıkça hızlanıyor olay. Tıpkı küvetteki su gibi. Zaman kalmadı, zaman. Bir de bu kafa karışıklığında bütün zamanlar aynı zamanda var kavramına takıldın mı, bittin. O zaman şu anki zaman hangisi? Aslına bakarsanız insan yaşla takılıyor zaman kavramına. Gençken kolayca izin veriyor akıp gitmesine. Ne kadar acımasız bir hızla geçtiğini fark ettiğinde zaten geç kalmış oluyor. Hele de daha yapacak çok şeyi olursa ki ben artık bitirdim demek kolay olmasa gerek, yetişemeyeceğim korkusu sarıveriyor benliğini. Biz doğarken zaten belirlenmiş bir sürenin içine düşüyoruz. Ne yapsak ne etsek o kadar zamanımız var. O belirli süreyi doğru değerlendirmek önemli. Bir bilebilsek ne kadar zamana sığmamız gerektiğini. En sinir olduğum şey de boş zamanlarınızda ne yaparsınız sorusudur. Ne demek boş zaman? Boş zaman olur mu? Yaşanmamış zaman mı demek isteniyor yani? En zoru ise ara nesil olmak. Senden genci ile de ilişkin olur, senden yaşlısı ile de. Genç olanın zaman israfı da dokunur, yaşlı olanın zaman tasarrufu da. Birine anlatmak istersin değerini, diğerinde geleceğini görür, hayıflanırsın. Genç olan yayıldıkça yayılır, bekler, erteler, yaşlı olan telaşlıdır, şimdi ister. Benim gibi iki arada bir derede olanlar ise bir o yana çekilir, bir bu yana. Ben daha genç sayılırım, sabredebilirim mi dese, vaktim daralıyor, şimdi yapmalıyım mı dese. Senden yaşlı olup da içindeki ateşi hep harlı tutmaya çalışana, daha yapacaklarım var diyene, sen artık şunu yapamazsın demek kolay mı? Hele sen de süratle oraya doğru gidiyorsan. Erteleyip duran gençlerim çok var. Telaş edip ateşini hiç durmadan körükleyen yaşlılarım ise parmakla sayılır. Biri Zahrat'tı, yaşlı şair, ölümsüz çocuk, gitti. Biri Vahelusarar adlı bir adam. Huzur evinde yaşıyor. Babamın yaşında. 70'inden sonra bilgisayar kullanmasını öğrenmiş. İyi bir müzisyen. Amatör bir şair. Hiç vazgeçmiyor. Daha yapacakları var. Biri de babam. Hala enerjisini arttırmanın yollarını arıyor. Çocuklarla eğleşiyor. Bisiklete biniyor. Denize giriyor. Balık tutuyor. Hiçbir şeyleri benzeşmez bu üç adamın. Ne yaşam tarzları ne kültür düzeyleri. Ama hayata asılmaları aynı. Babam için daha önce bir yazı yazmıştım. Hani sandalını motorunu unutulmaz bir merasimle gençlere devretmiş, hayatında bir şeyleri bitirmeye karar vermişti birkaç yıl önce. Bitirdi mi peki? Ne gezer? Onun ateşi hep harlı. Deniz de onun ateşini harlı tutan en önemli şey. Acımasız zaman ona artık yaşlı insan yaftasını yapıştırınca, biz de yani daha gençler bir türlü zapt etmeye niyetli olmadığı içindeki çocuktan korkunca böyle bir karar almaya zorladıydık onu. Neme lazım, tek başına denize falan açılır. Eski günlerde sık sık yakalayarak adaya nam saldığı koca koca balıkların peşine falan takılır. İhtiyar balıkçı misali. Oysa nerede o eski kocaman balıklar, nerede o eski garbis usta? İş alırız başımıza. Yıllarca birlikte balığa çıkmak için peşinde koşturan, sabahın köründe kapısının önünde bekleyenler. Borç ödeme niyetine birer kere yanlarını alsalar, yıllarca sandalsız kalmaz sandıydı hani. Öyle olmuyor tabii. Herkes bilir, bir de iyice kaknemdir ki. Huysuz, biraz da geçimsiz. Denize açıldı mı hep kendi borusu ötecek. Eski günlerdeki gibi. Öyle olmuyor tabii. Pek çekemiyorlar. Ama acımasız zaman, her konudaki ustalığında olduğu gibi, balıkçılıktaki ustalığını da elinden alamadı daha. Bilirsiniz, balıkçılıkta ilginç kurallar ve taktikler vardır. Her oltayla her balık yakalanmaz. Her yakalanan balık başka türlü çekilir. Yemleri farklıdır. Oltadan çıkarılmaları farklıdır. Belli balıklar belli yerlerde bulunur. Kerterizler, işaretler, taşlar falan vardır. Her balıkçının kendine göre titizlikle sakladığı sırlardır bunlar. Garbiste de işte bu sırlardan çok var daha ve de hala aynı titizlikle saklar. Onun için zaman henüz bu kadar acımasız değilken ağzından laf almaya, sırlarını öğrenmeye çalışanlar olurdu. Tek başına balığa çıktığında peşine takılıp uzaktan dürbünle izleyenler olurdu. Bilirdi, ser verir sır vermezdi. Kendisini uzaktan dikizleyenleri yanıltmak için hileler yapardı. Bir eliyle çaktırmadan saldığı kırlangıç oltasını tutarken öbür elini çapari oltası salmış gibi sallardı. Dikize yatan çapariye çıkmış sanarak pes edip gittikten sonra garbis yakaladığı dev kırlangıçlarla, sinaritlerle döner, milleti çatlatırdı hırsından. Marmara Denizi için de zaman bu kadar acımasız değilken, sinaritler, mercanlar, haniler, lüferler, palamutlar, kırlangıçlar, orkinoslar, kılıçlar mutlu mutlu yaşarken, garbis de balıkçılar arasında tartışılmaz krallığını ilan etmişti. Biz çocukluğumuzda bu balıkları bol bol yerdik. Komşular da yerdi, eş dost da. Gittikçe daha süratle geçiyor zaman. Gittikçe daha çabuk yok oluyor balıklar. Az mı resmini çektik orkinosların, boyumuz kadar kırlangıçların? Hani o kuyruk kısmı halka halka kesilerek kızartılan, kafasından çorba, boyun kısmındaki şekilsiz etlerle de mayonezli salata yapılan kırlangıçların? Bu geçen zaman içinde tüm bunlar nostaljik anılara dönüştü. Bizden sonraki nesiller için ise ejderhalı masallara dönüşecek. Garbis gibi kral balıkçıların anlattıkları da palavra gibi dinlenecek. Bir süre daha geçerse zaman hepsini silip süpürecek, yok edip bitirecek. Siz artık biliyorsunuz dostlar, benim yazılarım genelde yaşadıklarımla örtüşüyorlar. Garip bir ilişkileri var sanki. Kimi zaman olaylar kendi kendilerine yazımın içine düşüveriyorlar. Önceden planlanmış gibi orta yerine dalıveriyorlar. İnanmayacaksınız ama ben bu zaman konusuna takılıp kendimce felsefelere girişmişken öyle bir şey olmuş ki yokluğumda Burgazada'da balıklama dalış yapmaz mı şimdi bu yazıya? Babam geçmişteki saltanatını aratmayacak pek kocaman ve pek nostaljik bir kırlangıç yakalamış, iyi mi? Düşünün ki kardeşime telefon edip söylemişler. Hem de izmarit oltasıyla, ne demekse. Kimi sinir olmuş, kimi çekememiş ama günlerdir dillerdeymiş. Yıllardır izine rastlanmayan, yıllar öncesinin en popüler balığı, gitmiş gelmiş, yıllar sonra adanın en eski, en kral balıkçısına nasip olmuş. En çok hak edendir ama. Bir kasılıyor, bir kasılıyor ki sormayın. İlk sorduğumuzda 85 santimdi, şimdi 1 metre oldu. Aslını bilmiyorum, görmedim ama 3,5 kilo gelmişmiş. Boyuna hayal gücünüz karar versin artık. Böyle tepeden inme gibi dalıverince konuya, ben bunu yazmaz mıyım şimdi? Hem benim konuma uygun, hem de biraz ruhumuzu hafifletir. Efendim, tabii ki kendisinden epey genç bir dostuyla çıkmış balığa. İzmarit yakalamaya niyetliymişler ama böyle zamanın ötesinden pat diye çıkıp gelen iri bir kırlangıç takılıvermiş ortaya. Onu yukarıya kadar çekebilmek bile bir ustalık istermiş. Gerçi tek başına olsa onu sandala alamazmış. Yukarıya kadar getirdikten sonra birinin kepçeyle alması gerekirmiş. Diğer balıkçı yani Varujan Bey de kepçeyle almış. Bakın bunu biliyorum aslında. Benim de geçmişte babamla yaşanmış bir kırlangıç maceram var. Ay onu da yazıvereyim şuraya da parantez içinde parantez oluversin. Ben balık filan yakalayamam. Ama eskiden babam balığa çıkarken arada bir takılırdım ona. Sırf burunda yatıp güneşlenmek için. Böyle günlerden birinde ben burunda iyice gevşeyip yayılmışım. O da çapari yapıyor. Kaşık Adası'nın kuyruk tarafındayız. Bir ara öyle boş boş yatacağına bari eline bir kırlangıç oltası al. Acemi şansı denk gelir belki dedi. Pek hoşuma gitmedi ama peki dedim çaresiz. Hem nereden denk gelecek? Derken efendim en bir yatay, en bir gevşemiş anlarımdan birinde elimdeki olta birdenbire kuvvetle aşağı doğru çekiliyor. Baba, buna bir şey oluyor. O hiç aldırmıyor, yosunlara takılmıştır. Baba bir şey çekiyor bunu. Dalga geçiyor. E sen de onu çek. Çekiyorum. Çekiyorum ama ciddi olarak direniyor. Baba vallahi de billahi de bunun ucunda çok ağır bir şey var. Postaldır postal. İyice dalga geçiyor. Canımı dişime takmışım. Çekiyorum. Kan ter içinde kalmışım. Vallahi çırpına çırpına dev bir şey geliyor. Allah aşkına gel yardım et dememe kalmadan hayatımda görüp görebileceğim en iri kafa beliriyor. Hayvan çok iri. Suda daha da iri görünüyor. Bir de renkli yüzgeçlerini iyice açmış, canavar gibi. Babam görüyor, ben ciyaklıyorum. Aman kırlangıç bu, sakın bırakma demesine kalmadan da dehşet içinde bırakıyorum bile. Garbis peşinden suya atlıyor. Kepçeye falan vakit yok. Ama ben bırakmışım bir kere. Tabii balık kaçıyor. Artık küfür mü yemedim, yumruk mu yemedim? Tartaklana tartaklana bitap düştüm. Yetmedi, bu salak diye diye herkese anlattı. Yetmedi, günlerce de benimle konuşmadı. Öyle ki iyi biliyorum, zordur kırlangıç çekmek. Geçip gitmiş bunca zamandan sonra daha iş bitmemiş dedirterek uygunsuz bir oltayla aynı eski ustalığıyla çekiyor garbis. Artık kaç santim olduğu meçhul iri kırlangıcı yılların arasından. Vermiyor da kimselere, cimridir bilirim. Ne yapacaksın koskoca balığı? Ver adama, pişirip ailece yesinler. Çok istiyorsan seni de misafir etsinler. Ya da al kuyruk kısmından porsiyonluk bir parça. Ama hayır efendim, hepsini alıyor. Yiyeceğinden değil, hava atacak. Atıyor da. Elinde balık sokak sokak dolaşıyor saatlerce. Görmeyen kalmasın diye. Hatta küstürüyor birilerini. Ama hakkı vallahi. Acımasız zamana inat, yine sürpriz yapıyor ya hayat. Yine acımasız zamana inat, tadını çıkarıyor ya garbis. Oh canıma değsin. Evet, bu çifte parantezi de kapatalım. Canımburgaz Adadaki son yıllarım, genç kızlıktan genç bir kadın olana kadar o evde geçti. Aşklar, boşa giden bir nişanlılık ve hiç aklımdan geçmeyen bir evlilik. Evlilikten sonra 3 yıl 2 farklı ev. Sonrası Kınalıada. Hiçbir zaman kendimi oralı sayamadığım Kınalıada. Güzeldir, şirindir, yuva gibidir ama benim değildir. Benim olan Burgazada, sevgilim Burgazada. Kınalı'da yaşadığım ilk yıllarda evimin alışverişi için Burgaz'a giderdim. Kasabım, manavım oradaydı. Fırının ekmeği Kınalı'dan Burgaz'a gittiği halde inatla ekmeğimi bile oradan alırdım. Eh, annemler Burgaz'da olduğundan sık sık da giderdim. Çok güzel bir evim oldu Kınalıada da demiştim ya. Eşimle her bir taşını ellerimizle koyup küçücük ama dergilere konu olabilecek kadar güzel bir ev yaptık orada. Adayı benimseyemedim ama evimi çok severdim. Çok keyifli günler gördü o ev. Biz de mutlu olduk, o da. Ben evlerin de ruhları olduğuna inanırım. Şimdi artık benim değil, uzun hikaye. Umarım mutludur hala. Güzel ev. Bense artık Kınalılı da değilim. Kaybettiğim evime iç geçirmemek için pek gitmiyorum da. Burgaz'a babama gidiyorum. Annem yok artık, babam var. Artık eskisi kadar delikanlılık havalarında değil. Sıkça da hastalanıyor bu aralar. Umarım atlatacak. Adanın en yaşlı birkaç kişisinden biri. Hiç vazgeçmedi aşkından. Ömrü yettikçe de geçmeyecek görünüyor. Aferin ona, geçmesin. Ömrü yetsin de geçmesin. Ocak 2010. Tam bu bölümden sonra yazmama uzunca bir süre ara verdim. Çünkü babam hastalandı ve artık onu iflah etmeyecek olan bu hastalık süreci neredeyse tüm zamanımı aldı. Tekrar masanın başına geçtiğimde hayretle gördüm ki kaderin garip bir cilvesi, hayatın tatsız bir şakası gibi, ilk sözünü ettiğim şey gibi son sözünü ettiğim şey yine babam olmuş. Ne inanılmaz rastlantı. Aradan bir yıla yakın bir zaman geçti. Yazmaya devam etmeye karar verdiğimde babam yok artık. Gideli tam bir yıl oldu. Demek ki nasıl onunla başladıysam onunla bitirmem gerekiyormuş. O gittikten hemen sonra sevdiğim Adalı dergisinde onun için yazdığım yazıyı aynen buraya alacağım yine. Ve de sanırım o yazı bu kitabın sonu olacak. Ve bu kararı verdiğim bugün onun ilk ölüm yıl dönümü. Bulmacacı Amca Garbis Baba Adalı dergisinde yayınlanmıştır. Burgaz Adanın Bulmacacı Amcası Yakın Ada Uzak Ada belgeselinin Y efekti. Balıkçı Garbis, Garbis Usta, benim babam. Yok artık. Kaç yazı yazmışım ben onun için. Bundan sonra kimse ne kulüpte ne de evinin kapısının önünde, her zamanki yerinde, son derece ciddi bir iş yapar edasıyla bulmacalarına eğilmiş göremeyecek onu. Kendi kendine soldan sağa 5, yukarıdan aşağıya 8 dediğini duyamayacak. Kimseler toplanmayacak başına. Şaşırmayacaklar o yaşta hala gözlüksüz yazdığına. Hayran olmayacaklar inci gibi yazısına. Kimse o bulmacalarını yaparken ıslanıp rahatsız olmasın diye git az öteden atla denize diyerek azarlamayacak çocuğunu. O gitti artık. Yarım asırdan fazla süren bir aşk bitti. Burgaz'da en büyük sevdalısını kaybetti. Yazın ilk günlerinde biraz yadırganacak yokluğu. Sonra alışılacak. Sokak köpeği Yelken, ki birkaç yazdır sadakatle yarenlik ediyordu ona, eğer kışı sağ salim geçirmişse, bir süre bekleyecek kapısında, bir süre bakınacak vapurlara, sonra yönelecek başka ekmek kapılarına. Çaresiz dönecek kendi yaşam savaşına. Oysa hissetmişti geçen yaz sonu onu İstanbul'a yolcularken belki bir daha göremeyeceğini. İlk kez ta vapura kadar gelmişti. İki ayağı üzerinde yükselip patilerini omuzuna dayamış ve hav hav gitme demişti tam vapur yanaşırken. Ben şahidim, yanındaydım. Hala gözümün önünde o bir kulağı yerde bir kulağı gökte sokak köpeğinin gözündeki hüzün. Hem mutlu olmuş hem şaşırmıştı babam. Allah Allah, bu hiç böyle yapmazdı. Ölecek miyim ne? Demişti. Unutmadım. Hafiften bir cız etmedi değil kalbim. Ama ummadım. Ummuyor insan. Biz annemden de alışıktık zaten her yaz sonu bu kışı bir atlatsa, her kış sonu şu yazı bir atlatsa düşüncesine. Endişeleniyor ama ummuyor insan. Başında yaşlı büyükleri olunca hep böyle gidecek sanıyor. Oysa zaten süresi belli geçen zaman hiç acımıyor. Duracağı yer geldi mi pat diye duruveriyor kalp. Hem yaşa başa da bakmıyor. Allah sıralı ölüm versin derler ya, sıralı bir ölümdü bu. Bekleniyordu da ama ateş düştü mü yakıyor. Sırasına bakmıyor. Giden canların yeri dolmuyor. Çok eskiyince sevilenin bedeni, katlanamıyor insan onu o halde görmeye çoğu zaman. Hatta uçup gidiversin. Çıkıversin içinden, kurtulsun o köhne bedenden bile diyor. Hele de biliyorsa eski pırıl pırıl canlar yakmış halini. Ama gerçekleştiğinde öyle kolay olmuyor. Oh gitti kurtuldu demek. Anında özlem kavuruyor yüreği. Bir de analar babalar gittiğinde, teyzeler, amcalar, dayılar da çoktan gitmişse, aile büyüğü olarak kalmanın yükü var. Ne yana baksan da acın hafiflese, çaresizlik diz boyu. Garbis Baba'yı düşününce acıyı bir nebze hafifleten tek şey 88 yıl gönlünce yaşamış olması. Canı ne istediyse onu yaptı. Yaramaz çocuklar gibi yaşadı. Bencildi. Kendini dünyanın merkezine koymuştu. Çok sevdiği adasına hiç hasret çekmedi. Özgür ruhunu hiç dizginlemedi. Benden geçti artık demedi. Bu adam ölümünden birkaç ay önce bisiklete biniyordu. Bunca yıllık bir ömürde birkaç ay hastalık çekmek ne ki? Son anına kadar da sevgiyle sarmalandı. İnanmayacaksınız ama bir gün öncesine kadar da bulmaca çözdü. Ölüm korkusundan uyumaya korkuyordu. Aylarca uykuya direndi. Bir tek gün uykuya daldı ve bir daha uyanmadı. Burgazada'daki eczaneler ve sağlık memuru Fevzi, "Bir daha olur olmaz saatlerde kapınız çalınmayacak, içimde bir sıkıntı var, uyuyamıyorum." diye. Ve faytoncu komşular, "Kapının önündeki koltuğu sizde kalsın." Ve bulmacacı rakipleri, "Sizden üstünü yok artık, Garbis Baba yok artık." Seviliyormuş, cenazesi tıklım tıklımdı. Çaktırmazdı ama meraklıydı pohpohlanmaya. İstediği gibi oldu her şey. Gitmek hariç, istemiyordu. Çok bağlıydı hayata. Ama o ana çare yok. Bir önceki yaz, Sami Solmaz'ın fotoğraf çalışmasına konu olan portrelerden biri olmuştu, bilenler hatırlar. Ki daha o albüm çıkmadı. Pek sevişmişlerdi Sami ile çalışma sırasında. Son gün, son kez görüştüler. Aniden arayı vermişti Sami. "Garbis Baba'yı çok özledim ben." diyerek. Belki de Duy olmuştu içine, kim bilir. Duyunca da koştu geldi hastaneye. Nereden nereye? Onun çektiği fotoğraf kullanıldı ölüm ilanında ve yakalardaki yas nişanında. Öyle denk geldi, kısmet. Belki bilmek ister sevenleri. Bir daha konuşmamak üzere susmadan ve onu sonsuz ışığa götürecek uykuya dalmadan az önce ağzından çıkan son söz Allah oldu. Belki kul olarak da sevilmişti, kim bilir. Güle güle babam, yolun ışık olsun ve tam bir yıl oldu gideli. Ada anılarım burada bitmiyor ama artık devam edesim yok. Doğrusu böyle biter bu kitap. Kitabın sonu.